Ayrım 4, sayfa 42. Acaba Macao'ya ne zaman dönebileceğiz Bay Struan? Adam dönerek Horatio'ya gülümsedi. Yarın sanırım oğlum. Fakat Excellence değilsen ne yapacağı konuşma için seni isteyecektir. Yine tercüme edilecek birçok belge olacak.
Toplantı ne zaman?
3 gün sonra sanırım. Macao'ya giden bir geminiz varsa kardeşime bir yer verebilir misiniz? Zavallı Mary 2 aydır gemide oturuyor. Memnuniyetle. Struan genç adam Mary'nin iç yüzünü öğrendiği takdirde ne yapacağını düşündü. Struan kızın sırrını 3 yıl kadar önce öğrenmişti. Bu bir evin yolunu tarif ediyor Bay Struan. Bir de haber var. Soylu evin Taypan'ı kendi yerini korumak için özel bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Gizlice maymun saatinde evin yan kapısına girin.
Maymun saati kaç oluyor?
Öğleden sonra 3.
Ev nerede?
Wolfgang evin yerini tarif edip sakın girmeyin dedi. Bu bir tuzak. Başınıza 100.000 gümüş ödül olduğunu unutmayın. Struan mırıldandı. Ev Çin mahallesine yakın. Gündüz tuzak olamaz. Gemimin mürettebatını bir araya topla. 1 saat içinde evden çıkmazsam gelip beni bulursunuz. Ev ağaçlıklı sakin bir sokaktaydı. Struan yüksek duvardaki bir kapıdan girince kendisini bir bahçede buldu. Siyah pantolon ve ceket giymiş temiz pak bir Çinli hizmetçi kadın onu bekliyordu. Kadın eğilip selam verdikten sonra gürültü etmemesini ve peşinden gelmesini işaret etti. Hizmetçi eve girip özel bir merdivenden bir odaya çıktı. Struan da ihtiyatla ilerledi. Tehlikeye hazırdı. Oda zengin bir şekilde döşenmiş, tahta kaplama duvarlara halılar asılmıştı. İskemleler, bir masa ve Çin teak ağacından eşyalar vardı. Oda çok temizdi ve tek penceresi bahçeye bakıyordu. Hizmetçi odanın karşı tarafına giderek tahta kaplamanın bir bölümünü kaldırdı. Duvarda küçük bir gözetleme deliği vardı. Kadın baktıktan sonra Struan'a da aynı şeyi yapması için işaret etti. Struan bunun düşmanı tuzağa düşürmek için bir Çin hilesi olduğunu biliyordu. Gözünü deliğe dayadın mı diğer tarafta elinde iğneyle bekleyen biri oluyordu. Onun için adam gözünü deliğe fazla yaklaştırmadan baktı. Yine de diğer odayı rahat rahat görebiliyordu. Bir yatak odasıydı burası. Macao'nun baş mandarini Wang Chu çırılçıplak yataktaydı. Şişman adam horlayarak uyuyordu. Mary de onun yanında çıplak yatıyordu. Başını kollarına dayamış tavana bakıyordu kız. Struan büyülenmiş gibi dehşetle baka kaldı. Mary tembel tembel Wang Chu'yu dürttü ve okşayarak onu uyandırdı. Sonra gülerek mandarinle konuştu. Struan kızın Çince bildiğinin farkında değildi. Mary küçük bir çıngırağı çaldı ve bir hizmetçi kadın içeri girerek mandarinin giyinmesine yardım etti. Wang Chu'nun tırnakları 10'ar santim uzunluğundaydı. Bu tırnakları korumak için kendi kendine giyinemiyordu. Tiksinti duyan Struan başını çevirerek döndü. Birdenbire bahçeden şarkı söyler gibi sesler yükseldi. Struan usulca bakınca Wang'ın muhafızlarının bahçeye toplandıklarını gördü. Onlar kaçmasına engel olabilirlerdi ama hizmetçi ona endişelenmemesi ve beklemesi için işaret etti. Kadın masaya gidip ona çay doldurdu, sonra eğilip selam vererek çıktı. Yarım saat sonra adamlar da bahçeden çıktılar. Struan onların sokaktaki bir tahtirevanın önüne dizildiklerini gördü. Wang Chu'nun tahtirevana binmesine yardım eden adamlar onu alıp götürdüler.
''Merhaba Taipan.''
Struan dönerek bıçağını çekti. Mary duvarda gizli olan bir kapının önünde duruyordu. Vücudunu hiç gizlemeyen incecik bir elbise giymişti. Kızın uzun sarı saçları, mavi gözleri, çukur bir çenesi, uzun bacakları, incecik bir beli ve küçük dimdik göğüsleri vardı. Boynundaki altın zincirden paha biçilmeyecek kadar değerli, oymalı bir yeşim sarkıyordu. Mary kayıtsız ve garip bir gülümsemeyle Struan'ı süzmekteydi.
''Bıçağını yerine koy Taipan, tehlikede değilsin.''
Kızın sesi sakin ve alaylıydı.
''Struan, seni kırbaçlamak gerek.'' dedi.
''Hatırlamıyor musun? Ben kırbaçlanmayı iyi bilirim.''
Yatak odasını işaret etti. ''Orada daha rahat ederiz.'' Bir konsola gidip 2 kadehe konyak doldurdu. Yine aynı tuhaf gülüşle ''Ne var?'' diye sordu. ''Şimdiye kadar bir kızın yatak odasına girmedin mi?''
''Yani bir fahişenin yatak odasına mı demek istiyorsun?''
Kızın uzattığı kadehi aldı. ''İkimiz de aynıyız Taipan. İkimiz de Çinli yatak arkadaşlarını tercih ediyoruz.''
''Aman tanrım, lanetli kaltak, sen...''
İki yüzlülük sana yakışmıyor. Sen evlisin ve çocukların var. Ama başka birçok kadınla da ilgilisin. Çinli kadınlar. Onların hepsini biliyorum. Bunları öğrenmeyi kendime görev edindim. Struan kendi kendine konuşur gibi, senin Mary Sinclair olmana imkan yok diye mırıldandı. İmkansız değil, evet, şaşılacak bir şey bu. Sakin sakin konyağından bir yudum aldı. Seni çağırttım çünkü beni olduğum gibi görmeni istiyordum.
Neden? Önce adamlarını savsan iyi olur. Onların yakında olduğunu nereden biliyorsun?
Benim gibi sen de çok dikkatlisin. Buraya yanında muhafızın olmadıkça gizlice gelmezsin. Gözleri adamla alay ediyordu.
Ne yapmak istiyorsun?
Adamları da ne kadar beklemelerini söyledin?
1 saat.
Daha fazla zamanına ihtiyacım var. Onları sav. Bir kahkaha attı. Ben beklerim.
İyi edersin. Hem üstüne de bir elbise giy.
Struan evden ayrılıp Wolfgang'a 2 saat daha beklemesini, sonra gelip kendisini bulmasını söyledi. Ona gizli kapıdan söz etti ama Mary hakkında hiçbir şey demedi. Geri döndüğü zaman Mary yatakta yatıyordu.
Lütfen kapıyı kapat Tayban.
Sana giyinmeni söylemiştim.
Ben de kapıyı kapatmanı söylüyorum.
Struan hiddetle kapıyı çarptı. Mary şeffaf elbisesini çıkarıp bir kenara attı.
Beni çekici buluyor musun?
Hayır, beni tiksindiriyorsun.
Sen beni tiksindirmiyorsun Tayban. Dünyada tek hayran olduğum erkek sensin.
Ağabeyin hora atıyor, şu anda seni görmeli.
Kız esrarlı bir tavırla, ah hora atıyor diye mırıldandı. Bu kez adamlarına ne kadar beklemelerini söyledin?
2 saat.
Onlara gizli kapıyı söyledin ama benden söz etmedin.
Neden bu kadar eminsin?
Seni tanıyorum Tayban. Onun için sırrımı sana açıyorum.
Gözlerini yere dikerek elindeki konyak kadehiyle oynamaya başladı.
Sen delikten baktığın sırada biz işimizi bitirmiş miydik?
Aman tanrım sen...
Kız benimle biraz sabırlı ol Tayban diye mırıldandı. Bitirmiş miydik?
Evet.
Memnun oldum. Hem memnun hem üzgünüm. Senin emin olmanı istiyordum.
Anlayamıyorum.
Wang Chu'nun aşığım olduğunu bilmeni istedim.
Neden?
Çünkü işine yarayacak haberlerim var. Onun kadını olduğumu görmeseydin asla bana inanmazdın.
Hangi haberler?
İşine yarayacak çok bilgim var Tayban. Aşığım çok. Chen Sheng de bazen buraya gelir. Kantondan bir sürü mandarin. Bir kere de ihtiyar Jin Kua geldiydi. Gözleri birdenbire buz gibi olarak adeta renk değiştirdi. Onlardan tiksiniyorum. Onlar cildimin rengini beğeniyorlar. Ben de kendilerini memnun ediyorum. Sana bunları anlatmam gerekiyordu Tayban. Sana olan borcumu ödüyorum sadece.
Hangi borç?
Kırbaçlanmamıza sen engel oldun. Evet, çok geç engel oldun ama kabahat senin değildi.
Yataktan kalkarak kalın bir sabahlık giydi.
Seni daha fazla tahrik edecek değilim. Sadece sözlerimi dinle. Ondan sonra ne istersen yap.
Bana ne anlatmak istiyorsun?
İmparator Kanton'a yeni bir vali atadı. Bu vali Ling Afyon kaçakçılığını önlemek için imparatorun emrini getiriyor. Kendisi 2 hafta sonra gelecek. 3 hafta sonra da Kanton'daki beyazların mahallesini saracak. Afyonlar teslim edilmedikçe hiçbir Avrupalı'nın Kanton'dan çıkmasına izin verilmeyecek. Struan aşağı görür bir tavırla güldü.
Buna inanamam.
Eğer Afyonlar teslim edilir ve ortadan kaldırılırsa, kanton dışında Afyon yüklü gemileri olan biri büyük servet yapabilir.
Afyon'u kimse vermez.
Bütün mahalledekilerin hayatına karşılık Afyon'un istendiğini düşün. Ne yapabilirsin? Burada hiç savaş gemisi yok. Kendini koruyacak durumda değilsin sanırım.
Evet.
Kalküta'ya bulabildiği kadar Afyon alması için bir gemiyse o zaman bu emri iptal için bol vaktin kalır.
Bunu sana Wang mı söyledi?
Sadece validen söz etti o. Diğeri benim fikrimdi. Sana olan borcumu ödemek istedim.
Bana bir şey borçlu değilsin.
Sen hiç kırbaçlanmamışsın.
Neden bunları anlatması için birini bana gizlice göndermedin? Niçin beni buraya getirdin? Neden seni böyle görmemi istedin? Niçin bana bu dehşetli dakikaları yaşattın?
Sana her şeyi kendim anlatmak istedim. Kendimden başka birinin de beni olduğum gibi tanımasını istedim.
Mary beklenmedik bir çocuk saflığıyla, tek güvendiğim erkek sensin dedi.
Sen delisin, seni tımarhaneye kapamak gerek.
Çinlilerle yattığım için mi?
Aman tanrım, ne olduğunu anlamıyor musun sen? Evet, İngiltere için bir yüz karası.
Hiddetten yüz ifadesi sertleşip yaşlandı adeta.
Siz erkekler canınızın istediğini yaparsınız ama biz kadınlar yapamayız. Bir Avrupalıyla nasıl yatabilirim? Onlar birbirlerine bunu anlatmak için sabırsızlanır ve beni hepinizin önünde rezil ederler. Bu şekilde kimseye zarar gelmiyor. Belki sadece ben zarar görüyorum ama bu da çok zaman önce oldu zaten.
Olan nedir?
Hayatın bir koşulunu bilmelisin Tayfan. Nasıl bir erkeğin kadınlara ihtiyacı varsa bir kadının da erkeğe ihtiyacı vardır. Neden bir tek erkekle yetinelim? Neden?
Bu iş ne zamandan beri devam ediyor?
14 yaşımdan beri. Öyle dehşete kapılma. Satın aldığın zaman May kaç yaşındaydı?
O başka şey.
Erkek için daima durum başkadır zaten. Mary aynanın önündeki masaya oturarak saçlarını fırçalamaya başladı. Brock Manila'daki şeker ürünü için İspanyollarla gizli gizli pazarlığa girişti. Şekerin tekeli için Carlos de Silveira'ya %10 teklif etmiş. Struan birdenbire hiddetlendiğini hissetti. Brock şeker de bu numarayı çevirebilirse bütün Filipin pazarına egemen olabilirdi.
Nereden biliyorsun?
Brock'un kompradoru Zetsin söyledi.
O da başka bir müşterin mi?
Evet.
Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Sana söylediğimden 100.000 gümüş kazanabilirsin.
Bitti mi?
Evet. Struan ayağa kalktı.
Ne yapacaksın? Durumu ağabeyine anlatacağım. Senin İngiltere'ye gönderilmen gerekiyor.
Beni kendi hayatımla baş başa bırak Tayfan. Ben neysem ondan zevk alıyorum ve hiçbir zaman değişmeyeceğim. Buraya gelen Avrupalı yok. Sadece birkaç Çinli. Kanton ve Mandarin lehçelerini konuştuğumu bir Horatio bilirdi, bir de şimdi sen öğrendin. Fakat sadece sen iç yüzümü biliyorsun. Sana çok ama çok yararlı olacağıma söz veriyorum.
Sen ülkene gidecek, Asya'dan uzaklaşacaksın.
Mary'nin gözlerinde yumuşak bir ifade belirir gibi oldu. Asya benim vatanım. Lütfen beni olduğum gibi bırak. Hiçbir şey değişmedi. 2 gün önce yolda karşılaştık. Sen nazik ve kibardın. Ben hala aynı Mary'yim.
Aynı değilsin. Bütün bunlara hiçbir şey mi diyorsun?
Biz aynı zamanda değişik insanlarız. Bu asıl benim. Diğer kızsa tatlı, masum bir hiç. O bakire havadan sudan konuşup kilisede dua ediyor, şarkı söyleyip arp çalıyor, iş işliyor. O da benim. Neden olduğunu bilmiyorum fakat bu doğru. Sen Tayfan Struan'sın, şeytan, kaçakçılar kralı, katil, eş, çapkın, aziz ve daha 100 ayrı insansın. Bunlardan hangisi sensin?
Horatio'ya bir şey söylemeyeceğim. Ama sen İngiltere'ye döneceksin, sana para da veririm.
Yolculuk için yeterli param var Tayfan. Aldığım hediyeleri kazanıyorum ben. Bu evde, bitişikteki de benim. Hem ben istediğim zaman gideceğim. Lütfen beni kendi cosumla baş başa bırak. Ben buyum ve yapacağım hiçbir şey beni değiştiremez. Vaktiyle bana yardım edebilirdin. Hayır, bu da doğru değil. Kimse bana yardım edemezdi. Ben bu halimden hoşlanıyorum. Bunu senden ve benden başka bilen yok. Onun için neden başkalarını üzelim? Neden Horatio'ya azap verelim? Struan ona baktı. Kızın sözlerinde içten olduğunu anlamıştı.
Sen içinde olduğun tehlikenin farkında mısın?
Evet.
Ya çocuğun olursa?
Tehlike hayatın tadını arttırır Tayfan. Dikkatli adama bakarken gözleri bulutlanmıştı. Seni buraya getirdiğim için bir tek bakımdan pişmanım. Artık hiçbir zaman senin kadının olmam. Oysa senin kadının olmayı isterdim. Struan kızı kendi cosuna bıraktı. Mary'nin istediği gibi yaşamaya hakkı vardı. Onu toplumda rezil etmek bir şeyi halletmezdi. Daha da kötüsü Mary'yi çok seven ağabeyisi Horatio'yu mahvederdi bu. Struan kızın verdiği bilgiden çok yararlanmıştı. Mary sayesinde soylu ev 1 yıl süreyle aşağı yukarı Afyon tekelini ele geçirmişti. Beyaz mahallesini kurtarmak için verdikleri 12.000 sandık Afyon'un bedelini de bu arada bol bol çıkarmıştı. Mary'nin Brock hakkındaki haberi de doğruydu. Brock'a da engel olmuştu. Struan Mary için İngiltere'de gizli bir hesap açmış ve kendi kârına uygun bir hisseyi oraya yatırmıştı. Mary ona teşekkür etmesine karşın parayla pek de ilgilenmemişti. Zaman zaman Mary yine Struan'a bilgi veriyordu. Fakat bu çifte hayata nasıl başladığını ya da bunun nedenini asla anlatmıyordu. Struan, ah tanrım diye düşündü, ben insanları asla anlayamayacağım.
İşte şimdi kıyıda durumu öğrendiği zaman Horatio'nun ne yapacağını düşünüyordu. Mary'nin ikinci hayatını uzun süre gizli tutmasına olanak yoktu. Nasıl olsa bir hata yapacaktı.
Horatio, neniz var Bay Struan diye sordu.
Hiç oğlum, sadece düşünüyorum.
Bugün ya da yarın hareket edecek bir geminiz var mı?
Struan kendisini topladı. Ha evet Mary, yarın bir gemi olabilir. Sana haber veririm oğlum.
Tüccarların arasından geçerek masalardan birinin yakınında durmuş denize bakan Rob'un yanına gitti. Gazeteci Skinner, şimdi ne olacak Bay Struan diye seslendi.
Ne? Adayı aldık, soylu ev, bundan sonra ne yapacak?
İnşaata başlayacağız tabii. İlk binayı yapan ilk kâr eden olacaktır Bay Skinner.
Struan nazik tavırla selam verip yoluna devam etti. Bir yandan da diğer tüccarlar, hatta Rob, Oriental Times'ın asıl sahibi olduğumu öğrenselerdi ne yaparlardı diye düşünmekteydi. Skinner sadece kendisinin tuttuğu bir adamdı.
Bir şey yemiyor musun Rob?
Daha sonra Dirk, daha bol vakit var.
Çay?
Teşekkür ederim.
Cooper onlara yaklaşıp kadehini kaldırdı. Struan'ın çılgınlığına.
Struan, bu çılgınlıksa Jeff dedi, o zaman hepiniz de bizimle birlikte lağım çukuruna düşersiniz.
Rob başını salladı.
Eğer Struan'ın ilgisi varsa bu pahalı bir lağım olacaktır.
Söyle ev her şeyin iyisini düşünüyor. Nefis viski, konyak, şampanya ve Venedik kristali.
Cooper kadeye tırnağıyla vurunca tatlı bir ses çıktı.
Güzel.
Kadeyi Birmingham'da yaptılar. Yeni bir yöntem bulmuşlar. Bir fabrika haftada 1000 kadeh yapıyor. Bir yıl içinde bir düzine fabrika olacak.
Struan bir an durdu.
İstediğin kadar kadehi Boston'a teslim edebilirim. Bir kadeh 10 Amerikan senti.
Cooper kadehi daha büyük dikkatle inceledi.
6 sentten 10 bin kadeh.
10 sent. Brock senden 12 sent isterdi.
Tanesi 7 sentten 15 bin kadeh.
Oldu. Yalnız bir yıl sonra aynı fiyattan 30 bin kadeh daha ısmarlayacağına ve bunu sadece Struan aracılığıyla ithal edeceğine dair garanti vereceksin.
Tamam. Eğer aynı gemiyle New Orleans'tan Liverpool'a pamuk taşırsanız tabii.
Kaç ton?
300 ton. Normal koşullara göre.
Tamam ama eğer gerekirse bu mevsimin çayı için Canton'da bizim acentamız olarak hareket edeceksiniz.
Cooper hemen kendisini topladı.
Fakat savaş bitti. Neden bir acentaya ihtiyacınız var?
Kabul mü?
Cooper'ın kafası hızla çalışıyordu. Savaş bitmişti. Herkes ertesi gün kantona dönecek ve fabrikasının başına geçecekti. Mevsimin işleri bitene kadar da orada kalacaktı. Soylu evin kantonda bir acenta istemesi Birleşik Amerika'nın bir kral istemesi kadar saçmaydı.
Anlaştık mı Jeff?
Evet, tekrar savaş olacağını mı sanıyorsun?
Hayat tatsızlık dolu değil mi?
Struan birdenbire sordu. Yeni gemin ne kadar sonra hazır olacak Jeff?
Jeff'in gözleri kızıldı. Bunu ne zaman öğrendiniz? Şirket dışında kimse bunu bilmiyor.
Rob güldü. Bilmek bizim işimiz Jeff. Arada haksız bir rekabet olabilir. Eğer gemi Dirk'ün tahmin ettiği gibi yol yaparsa belki onu sizden satın alırız. Ya da onun gibi 4 gemi yaptırırız.
Cooper'ın sinirleri gerilmişti. İngilizlerin Amerikan gemisi satın almaları bir değişiklik olacak.
Struan söze karıştı.
Yok, biz onları satın almayız Jeff. Teknenin planının kopyası var bizde. Biz daima gemilerimizi yaptırdığımız yere Glasgow'a gideriz. Yalnız senin yerinde olsam direkleri bir derece daha eğerim. Ana ve mizana direklerinin üst yelkenlerini de biraz büyütürüm.
Gemiye ne ad vereceksiniz?
Bağımsızlık.
O halde gemi iyi olursa bizimkinin adını da Bağımsız Bulut koyarız.
Sizin denizlerinizde geziyoruz. Savaşta 2 kez sizi yendik. Şimdi can alacak yerinizden vuracağız. Ticaretinizi elinizden alacağız.
Bunu hiç ummayın. Struan Tillman'ın gitmek üzere olduğunu fark etti ve sesi birden sertleşti.
Hele ülkenizin yarısı kölelerle doluyken.
Bu zamanla değişecek. Bu işe İngilizler başlamıştı.
Kötüler bu işe neden oldu.
Cooper acı acı düşündü. Evet, şimdi de çılgınlar bu işe devam ediyorlar. Ortağıyla sık sık bu yüzden şiddetle kavga ediyordu.
Wilfin çiftliğinde hala zenci köleler vardı. O nasıl böyle kör olabiliyordu?
8 yıl öncesine kadar siz de köle ticareti yapıyordunuz.
Struan'ın gemileri hiçbir zaman mal olarak insan taşımamıştır. Tanrı adına yemin ederim ki denizde bunu yapan bir gemiyi yakalarsam hemen batırırım. Tutsaklık yasa dışıdır.
Hangi gemi olursa batırırım, bunu unutmayın.
Rob birer içki içelim diye mırıldandı. İki adam gözlerini birbirlerinden ayırıp ona baktılar. Rob'un üç kadeh doldurduğunu görünce şaşırdılar.
Struan'ın sesi bir kırbaç gibi şakladı. Sen içmeyeceksin Rob.
İçeceğim. İlk ve son kez Hong Kong'da.
Rob kadehleri onlara uzattı. Altınımsı kahverengi viskiyi soylu ev içinde oldukları Loch Tanoş'ta yapıyorlardı. Rob içmek istediği zaman ona ancak bir fıçı yeterdi.
Sen kutsal bir yemin ettin, bunu unutma.
Biliyorum, fakat şerefe su içmek uğursuzluk getirir.
Kadehi kaldırırken Rob'un eli titredi.
Geleceğimizin şerefine, bağımsızlık ve bağımsız bulutun şerefine.
İçkisinden bir yudum alıp ağzında tuttu. Vücudu alkol ihtiyacıyla titriyordu. Sonra içkiyi yere tükürüp kadehi de çakılların üstüne boşalttı.
Bir daha bunu yapacak olursam elime vurup kadehi düşür.
Midesi bulanarak iç tarafa doğru yürüdü.
Kubur, buna benim gücüm yetmezdi diye mırıldandı.
Struan şeytana böyle kafa tuttuğuna göre Rob çıldırdı galiba. Rob 6 yıl önce kendisini kaybedecek kadar içmeye başlamıştı. 1 yıl önce Sarah çocukları alarak İskoçya'dan Macao'ya gelmişti. Bir süre her şey yolunda gitmiş, fakat sonra kadın Rob'un yıllardır metresi olan Ming Su'yu ve ondan olan kızını duymuştu.
Struan Sarah'ın hiddetini ve Rob'un üzüntüsünü hatırladı. İkisine de acımıştı o zaman. Onlar yıllar önce boşanmalıydılar diye düşündü.
Fakat boşanmak için parlamentodan yasa çıkarmak gerekiyordu. Sonunda Sarah sevgili metresi ve kızını başından atması koşuluyla Rob'u affedeceğini söylemişti. Rob kendisinden nefret ederek bu konuda Tanrı'nın üstüne yemin etmişti. Gizlice Ming Su'ya 4000 gümüş vermiş ve kadın kızıyla Macao'dan ayrılmıştı. Bir daha da ne kadını ne kızını görmüştü adam.
Sarah kocasını bağışlamasına karşın yine de güzel kadınla kız çocuğunu unutmamış ve her fırsatta bu açık yaraya tuz basmaya devam etmişti.
Rob da çok içmeye başlamıştı. Kısa süre sonra içki onun efendisi olmuş ve Rob aylarca kendine gelememişti. Sonunda bir gün ortadan kaybolunca Struan kendisini aramış ve Macao'nun pis bodrumlarından birinde bulmuştu. Kardeşini eve taşıyıp ayıltmış ve eline de bir tabanca vermişti.
Ya kendini vur ya bir daha içkiye el sürmeyeceğine dair Tanrı adına yemin et. Bu seni zehirliyor Rob. 1 yıla yakındır sarhoşsun. Düşünmen gereken çocuklarım var. Zavallı küçükler senden çok korkuyorlar ve haklılar. Ben de seni batakhanelerden çıkarmaktan bıktım. Kendine bir bak Rob, haydi bak.
Struan onu zorlayarak aynaya baktırmıştı. Rob yemin etmiş ve Struan da kendisine hiç içki verilmemesini emrederek kardeşini 1 ay denize yollamıştı.
Rob az kalsın ölüyordu.
Bir süre sonra kendisine gelen adam ağabeysine teşekkür ederek tekrar Sarah ile beraber yaşamaya başlamıştı. Karısıyla anlaşmaya çalışmıştı. Fakat onların arasında huzur ya da sevgi yoktu artık.
Struan zavallı Rob diye düşündü ve zavallı Sarah. Bir karı kocanın böyle yaşaması çok feci.
Rob neden yaptı bunu?
Cooper bir kavgayı önlemek istedi sanırım diye cevap verdi. Kızmaya başlamıştım, özür dilerim.
Özür dileme Jeff, kabahat bende. Rob'un cesareti boşa gitmesin. Şerefe içmemizi o teklif etmişti.
Sessiz sedasız işler.
Hey Taypan, bir de sen Tanrı'nın belası sömürgeli, buraya gelin.
Seslenen bayrak direğinin yakınında oturan Kuans'tı. Elini sallayıp tekrar bağırdı. Buraya gelin. Biraz enfiye çekip 2 kez aksırdıktan sonra Fransız dantelli mendiliyle üstünü sildi. Gözlüklerinin üzerinden Struan'a bakarak söylendi.
İnsan bu görüntüde nasıl çalışır? Sen ve Tanrı'nın cezası içkilerin.
Konya denedin mi Bay Kuans?
Eşsiz aziz dostum. Bayan Tilman'ın göğüsleri gibi.
Resmi sehpadan alıp ona doğru tuttu. Ne diyorsun?
Şevaun Tilman hakkında mı?
Resim hakkında. Bir sanat eserinin karşısındayken bir kızı nasıl düşünebiliyorsun?
Kuans maşrapaya koyduğu Napolyon konyağından içti. Resim günün törenini gösteriyordu ve sulu boyaydı. Brock, Mouse ve elinde bildiriyi tutan Glassing'i geçti Struan.
Çok güzel bir resim Struan.
50 sterlin.
Geçen hafta bir resim satın aldım.
20 sterlin.
Resimde ben yokum.
50 sterlin verirsen resimde bildiriyi sana okuturum.
Hayır.
Bay Cooper, bir sanat eseri 20 sterlin.
Taypan ve Rob'dan sonra doğuda en büyük Kuans koleksiyonu bende.
Allah kahretsin beyler, bir yerden biraz para bulmam gerekiyor.
Struan resmi broka sat dedi. O iyice görülüyor.
Brock'un boynu altında kalsın.
Clarence tekrar konyak içerek kısık sesle devam etti.
Beni reddetti.
Fırçayı boyaya batırarak hızla çalışmaya başladı.
Brock ortadan kayboldu. Neden onu ölümsüzleştirecekmişim? Resmi senin bundan sonraki geminle Kraliyet Akademisi'ne göndereceğim Tayfan.
Navlunu ve sigorta bedelini kim verecek?
Ben vereceğim oğlum.
Neyle? Adam kibirli bir tavırla Struan'a doğru elini salladı.
Para, dolar, peşin para.
Bir yerden kredi mi buldun Mike Quince? Ama Quince cevap vermedi. Avını yakaladığını anladığı için hayran hayran tablosunu seyretmeye koyuldu. Struan ısrar etti.
Haydi Aristotle, onun kim olduğunu söyle.
Ressam tekrar konyak içerek sır verir gibi fısıldadı.
Otur.
Etrafta kimsenin olup olmadığına baktıktan sonra ekledi.
Bu bir sır.
Resmi kaldırdı. 20 sterlin.
Pekala, ama söyleyeceğim buna değmeli.
Anlaşılan belirli bir hanım kendisini çok beğeniyor. Giyinmeden aynaya bakıyormuş. Bana da resmini öyle yapmam için para veriyor.
Aman tanrım, o da kim?
Quince, onu ikiniz de çok iyi tanıyorsunuz diye cevap verdi. Sonra sahte bir üzüntüyle ekledi.
İsmini söylemeyeceğime yemin ettim. Fakat onun vücudunu ölümsüzleştireceğim.
Şey, kendisini olduğu gibi görmekle ısrar ettim.
Yani bu işi kabul etmeden önce tabii.
Heyecanla kendi parmak uçlarını öptü.
Eşsiz beyler, eşsiz. Hele göğüsleri.
Amanın, neredeyse bayılacaktım.
Bize söyleyebilirsin haydi kim?
Çıplak resim yapmanın da yatmak gibi bir kuralı vardır. Kadının ismi söylenmez. Quince konyağını üzgün bir tavırla bitirdi. Bu resim için 1000 sterlini seve seve verirdiniz. Ayağa kalkıp boya takımlarını topladı. Kompradoruna uğrayıp resim bedeli olan 30 sterlini alırım.
Struan 20 sterlin dedi.
Doğunun en önemli gününü gösteren orijinal bir Quince, bir fıçı Napolyon konyağı kadar etmiyor. Kayağına doğru gitti.
Cooper aman tanrım diye mırıldandı. Kimin resmi acaba?
Struan hafifçe güldü. Mutlaka Chevoix'andır. Tam onun gibi genç bir hanımın yapacağı bir şey bu.
Asla o söz dinlemez ama böyle bir işe de kalkışmaz.
Cooper rahatsız olmuş gibi Chevoix Tillman'ın kaldığı Cooper Tillman deposuna doğru baktı. Kız ortağının yeğeniydi. Bir yıl önce Washington'dan Asya'ya gelmişti. Kısa süre sonra da Asya'nın en beğenilen kızı olmuştu. Chevoix 19 yaşındaydı ve çok güzeldi. Hiçbir erkek onu kandırıp evlenmeye ya da yatağını almayı başaramamıştı. Cooper dahil Asya'daki her bekar kıza evlenme teklif etmişti. Chevoix onların hepsini reddetmiş ama bir bakıma da reddetmemiş gibi davranmıştı. Bütün taliplerinin dizginlerini elinde tutuyordu. Fakat Cooper'ın buna aldırdığı yoktu. Kızın kendisiyle evleneceğinden emindi. Wilf Tillman'ın Alabama senatörü olan ağabeysi kızını Cooper'ın beğeneceğini umarak Asya'ya yollamıştı. Cooper kızını alırsa böylece aile işi daha sağlam bir duruma gelecekti. Cooper da Chevoix'u gördüğü an aşık olmuştu. Tillman bir yıl önce son derece sevinip o halde nişan hemen ilan edelim demişti.
Hayır Wilf, aceleye gerek yok. Bırak yeğenin Asya'ya ve bana alışsın.
Cooper Struan'a doğru dönerken kendi kendine gülümsedi. Chevoix'un uğruna beklemeye değer vahşi bir kediydi.
Bence resmi yaptıracak olan bayan Fotheringill'in kızlarından biridir. O tavşanlar her şeyi yaparlar.
Fakat Aristotle'a bu iş için para vermezler.
At suratlı cadı para verebilir. İş için iyi reklam olur.
Kadının işi iyi. Asya'nın en iyi müşterileri onda. Cooper gür buyadı çekiştirerek o cadının Aristotle'a para vereceğini sanıyor musun diye sordu. Kadın olsa olsa ona sermayelerden birini verir. Belki de ressam bizimle alay etti.
Aristotle her şeyle alay eder ama resim konusunda hep ciddidir.
Portekizli kadınlardan biri mi acaba?
İmkansız. Kadın evliyse kocası kafasını uçurur. Eğer dulsa bu durum Katolik Kilisesi'nin tepesine attırır.
Struan'ın sert rüzgarlardan çizgilenmiş yüzünde gülümseme belirdi.
Soylu evin gücünden yararlanarak resmi kimin yaptırdığını öğreneceğim. Eğer önce ben öğrenirsem 20 sterlinini alırım.
Tamam, eğer kazanırsam ben de resmi alırım.
Hay Allah, Brock çıkınca resmi beğenmeye başlamıştım.
Kazanan resmi alacak, Aristotle'a da söyleriz.
Resme kaybedeni de ekler.
Oldu, el sıkıştılar.